Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 46. ayrım, sayfa 598. Barakanın içi fırın gibiydi. Gün boyu kızgın güneşte kavrulan sacılar soğumak bilmiyordu. Bazı işçiler yorgun argın yataktan uzanmışlardı şimdiden. 15 dakika sonra ışıklar sönecek ve tüm çalışanlar barakalarına çekilmek zorunda kalacaklardı. Uruha, yaşlı Nihati'yi aradı gözleriyle. Göremeyince yatağının olduğu yere doğru koştu. Bu haberi mutlaka ona yetiştirmeliydi. Söylemezse bütün gece gözüne uyku girmeyeceğini biliyordu. Yatağı boştu, yaşlı yerlerin nerede olduğunu tanıdık bir işçiye sordu. Adam parmağıyla barakanın sonundaki bir yatağa işaret etti. Nihati'ye dayak yiyen beyaz Türk'ün başındaydı. Hızla yanlarına koştu, "Nihati!" diye mırıldandı. "O adam öldürdüler." Yaşlı yerli garip garip delikanlının yüzüne baktı. Çocuk nefes nefeseydi. "Kimden bahsediyorsun sen Roha? Kimi öldürdüler?" "Mokeyana'yı, bu beyazı döven dev zenciyi." Çocuk eliyle Kenan'ı gösteriyordu. Karayip aksanı İngilizcesiyle konuştuğu için Kenan çocuğu anlamakta zorlandı. Yine de ne demek istediğini çıkarmıştı. Canı yanarak yatakta doğruldu. Çocuğu omzundan tutarak "Kim öldürdü onu?" diye sordu. Roha, "Herhalde muhafızlar," diye mırıldandı. "Cesedini denize götürürlerken gördüm. Eminim o idi. Aziz Pol üzerine yemin ederim. Doğru söylüyorum." "Tamam Roha, tamam," diye mırıldandı Nihati. "Sana inanıyoruz." Çocuğun gözleri parıldadı. Nihati'nin ona inanacağını biliyordu zaten. Yaşlı yerli bakışlarını ağır ağır Kenan'a çevirdi. "Buna ne dersin dostum? Biraz tuhaf değil mi? Çiftliği yönetenlerin şimdiye kadar böyle bir şeye kalkıştıklarını hiç görmemiştim." Kenan biraz şaşkın, "Ne demek istiyorsun?" diye sordum. "Şayet Mokeyana üstüne kadının emriyle saldırdıysa onu niye öldürsünler?" Kenan bir iki saniye düşündü. "Belki kadın bunu efendiye danışmadan yapmıştır." "Hiç sanmam. O daha sekreterlik mevkiinde çok yeni. Efendiye danışmadan nefes bile alamaz. Bu işte bir pislik seziniyorum." "Ne gibi?" "Bilmiyorum dostum ama huylanıyorum. Hoşuma gitmedi. Lanet olsun. Artık bu cehennemden bıktım, usandım. Köyüme dönmek, ömrümün kalan yıllarını huzur içinde, yarınımdan emin olarak geçirmek istiyorum." Kenan adama anlayışla baktı. Ruhan'ın yanlarında bulunmasını aldırmadan "Az kaldı Nihati," diye mırıldandı. "Çok yakında her şey değişecek ve sen de köyüne rahat rahat döneceksin. Buna gerçekten inanmak isterim." "İnan bana dostum, her şey düzelecek." İhtiyar içini çekti. "Hadi biz gidelim artık, yatma vakti geliyor," diye mırıldandı. Kenan yaşlı adamı kolundan tuttu. "Dur, sana bir şey daha sormak istiyorum." "Sor bakalım. Şu beyaz misafirlerin kaldığı bungalovlarda birileri var. Onları tanır mısın?" "Biliyorsun bizlerin oralara girmeleri yasaktır. Gelen gidenlerin çoğunu tanımam. Kimi öğrenmek istiyordun?" "Dün gece orada iki Japon gördüm. Bir erkek, biri kadın." Nihati başını salladı. "Tanımıyorum." "İki de iri yarı erkek var. Biri siyah saçlı, saçları hep arkaya doğru tarıyor. Diğeri sarışın. Amerikalı olabilir. Onları daha evvel görmüştüğün var mı?" Yaşlı yerli dudaklarını büktü. Gözlerinde olumsuz bir ifade vardı. Onları dikkatle dinleyen Roha, "Ben tanıyorum," dedi. Kenan irkilerek çocuğa baktı. Çocuğun onları tanıyabileceğini pek ihtimal vermemişti. Nihati oğlana dönerek yerli diliyle hızlı hızlı konuşmaya başladı. Sonra Kenan'a dönerek, "Çocuk onları tanıyor. Roha tarlalarda değil, çiftlikte temizlik işleriyle uğraşır. Yaşı küçük olduğu için sarışın olan adam yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak buraya gelmiş. Tedavisi çiftlikte yapılmış. Sağlığı hala tam olarak düzelmemiş. Adı Tom'muş. Diğeri ise arada sırada buraya gelirmiş. Ona da Max diyorlarmış." "Tamam, anladım," diye mırıldandı genç adam. Nihati çekinerek sordu, "Onları tanıyor musun?" "Evet, Tom denilen adamı ben vurdum. 2 ay önce Londra'da." Yaşlı yerli buna hiç şaşmamıştı. Ama Uroha'nın gözleri irileşti. Kenan'a tam bir şaşkınlık ve takdirle baktı. Yabancı şimdi gözünde daha da büyümüştü. Kenan ona gülümsedi. "Delikanlı, bu şimdilik aramızda bir sır olarak kalacak. Kimseye söylemeyeceksin, değil mi?" "Kesinlikle efendim, bana güvenebilirsiniz." "Güveniyorum zaten. Hadi gidin, şimdi de kimse bizlerden şüphelenmesin." 3. Korevega Çiftliği. Ertesi gün saat 10 sularında Kenan yatağında gözlerini açtı. Bütün sıcağı, beynini kemiren düşünceleri ve kaburgalarındaki ağrılara rağmen bu saate kadar deliksiz uyumuştu. Gözlerini kırpıştırarak yatakhanenin içine bir göz attı. Bu saatte herkes çoktan işbaşı yapmıştı. Kocaman baraka boş sayılırdı. Ta uzaklardaki ranzalardan birinde battaniyelere bürünmüş, titreyen birini gördü. Ateşten titriyor olmalıydı. Belki de bir sıtma nöbeti geçiriyordu adam. İngilizlerin Barbados'ta malaria ile sıkı bir mücadeleye giriştiklerini öğrenmişti ama işçi başka bir hastalıktan da yatıyor olabilirdi. Onunla ilgilenecek pek zamanı yoktu. Göğsünde zonklayan kemiklerine dokundu, hafif acılar hissediyordu yine. Ama itiraf etmeli ki Nihati'nin uyguladığı bandaj işe yaramıştı. Usulca ranzadan aşağıya kaydı, azıcık başı döndü, dizleri titredi. Yediği dayak feciydi. Allah'ın belası dev onu fena dövmüştü. Botlarını ayağına geçirdi ama bağlayamadı. Eğilmek canını yakıyordu. Tuvalete gitmek, elini yüzünü yıkamak zorundaydı. Zaman kavramını yitirmiş gibiydi. Ne zamandan beri yattığını çıkartamadı. Sakalları uzamış, saçları yağlanmıştı. Tam ranzaların arasında ilerlemeye çalıştığı anda barakanın kapısında ayak sesleri duydu. Kimin girdiğini anlamak için kapıya baktı. İşçilerden biri olamazdı. Barakanın girişinde İngilit'i gördü. Kadın her zamanki kısa bülücünlüğü, penyesini giymiş, beline tabancasını asmıştı. Kadını görünce elinde olmadan titredi Kenan. Barakanın içi hamam gibi sıcaktı ve genç adamı bir anda ter basmıştı. Ama tüm vücudunu kaplayan bu ter sıcaktan değil, İngilit'ten kaynaklanıyordu. Sarışık kadın hızla ona yaklaştı, kaşları çatık, bakışları soğuktu. ''Nasılsınız Bay Işık?'' diye sordum. Sesi alay edermiş gibi bir ifade taşıyordu. Donuk mavi gözlerinde aşağılayıcı, ''Nasıl haddini bildin mi?'' dercesine parıltılar vardı. Kenan sinirlerine hakim olmaya çalıştı. ''Teşekkür ederim efendim.'' dedi. ''Buraya sıhhatimi sormak için uğramanız büyük incelik, sağ olun.'' Sizi ilk gördüğümde kavga çıkarmamanızı emretmiştim ama beni dinlemediniz ve işe başlar başlamaz tanımadığınız biriyle dövüştünüz. Yanılıyorsunuz Sayın Sekreter. Ben saldırıya uğradım. O adam sebepsiz yere üstüme geldi. Buna inanmıyorum. Mutlaka adama da çileden çıkarabilecek bir şey yapmışsınızdır. Bu sizin huyunuz. Hayır yapmadım. Ojiyer şahidimdir. Bunu araştıracağım. Yalan söylüyorsanız cezalandırılacaksınız. Ya doğru söylüyorsam, o zaman bir beyaza saldırdığı için zenciye ceza verecek misiniz? Hiç şüpheniz olmasın Bay Işık. Mutlaka onu da cezalandırırım. Kenan elinde olmadan kadının gülümseyen kıvrık etli dudaklarına baktı. Sonra nedense benden hiç hoşlanmadınız diye mırıldandı. Oysa elinden geldiği kadar sizi saygılı davranmaya çalıştım. İngiliz sinirli bir kahkaha attı. Siz mi saygılı davrandınız? Bu çok komik. İdare binasında bana yaptıklarınızı unuttunuz galiba. Ben orada da sadece kendimi korudum. Kırbaçlanmayı hak ettiğimi hiç sanmıyorum. Çok küstahsınız. Konuşma tarzınızı beğenmiyorum. Kenan yavaş yavaş tedirginliğini üstünden atmaya başlamıştı. Bir adım daha sarışın kadına yaklaştı. Bakışlarını kadının mavi gözlerine dikmişti. İngiliz'in yine sinirlenmeye başladığını görüyordu. Bakın yine sinirleniyorsunuz. Beni bu kadar itici mi buluyorsunuz? İngiliz ellerini beline dayadı. Gözleri ateş saçarken diklendi. Sersem, sen ne demek istiyorsun? Neyi imal ediyorsun? Kenan gülümsedi. Çok güzel bir kadın olduğunuzu. Dişilik üzerinizden akıyor. İlk gördüğüm andan beri sizden etkilendim. Sen iyice terbiyesizleşmeye başladın. Kiminle konuştuğunu unutuyorsun yine. İnkar etmeyin. Siz de bana garip bilgi duyuyorsunuz. Küstah. Bunu da nereden çıkardın? Kenan'ın tebessümü bütün yüzünü kapladı. Beni kırbaçlamaya kalktığınız an gömleğimin düğmelerini paralamış, göğsümün kıllarını okşamıştınız. Unuttuğunuzu hiç sanmıyorum. O an aramızda bir elektriklenme olmuştu. Bunu inkar edebilir misiniz? Muhtemelen siz de beğendiğiniz erkeklere şiddet kullanmak, onların canlarını yakmak gibi bir eğilim var. Bundan cinsel bir zevk aldığınızı sanıyorum. Sadizme yönelik bir sapma. Belki de psişik bir bozukluk. İngiliz'de sırıttı. Anlaşılan yediğin dayaktan gereken dersi almamışsın sen. Bilakis o koca devin için üzerime yolladığınızı uzun uzun düşündüm. Ve sizin bütün şahane ve etkileyici güzelliğinize rağmen hasta ruhlu bir kadın olduğunuz hükmüne vardım. Sahi hiç psikiyatra göründünüz mü? Belki onlar daha ilmi bir açıklamasını yaparlar. Sarışın kadın gülmeye devam etti. Sonra yıldırım hızıyla Kenan'ın suratına bir tokat patlattı. Genç adam böyle bir davranış bekliyordu. Fakat yerinden hiç kıpırdamadı. Vur! Diye mırıldandı. Seni tatmin edecekse bir daha vur. İstersen sonra da beni o zenciye yaptığın gibi öldürtüp denize at. İngiliz'in yüzündeki tebessüm birden dondu. Hiç sesini çıkarmadan öldürücü bakışlarla Kenan'a bakmaya başladı. Kenan da yaptığı anlamsız konuşmanın farkındaydı. Son cümlesi çok anlamsızdı. Böyle bir laf etmenin hiç gereği yoktu. Patavatsızca aklına geleni söylemişti. Sanki her şeyi bildiğini belli etmek istercesine. İçine korku çöreklendi. Kadının elinin yavaş yavaş belindeki tabancanın kılıfına doğru kaydığını fark etti. Her an silahını çekebilir ve oracıkta kendisini vurabilirdi. Onunla mücadele edecek gücü de yoktu şu anda. İngiliz donuk mavi gözleriyle yüzüne bakmaya devam etti. Silahını çekmedi ama ilkinden daha şiddetli bir tokat attı. Kenan ayakta sarsıldı. Ardından birbiri peşine sağlı sollu yanağına 7-8 tokat daha attı. Kadın görünen zarif bedeninden umulmayacak kadar güçlüydü ve büyük bir hırsla vuruyordu. Genç adamın her iki yanağı da kıpkırmızı olmuş, pençe pençe parmak izleri hemen yer yapmıştı yüzüne. Ama sabırla bekliyor ve karşılık vermemeye çalışıyordu. İngiliz tatmin olmuşçasına tokatlamayı kesti birden. ''Haklısın'' diye mırıldandı. ''Erkeklere acı vermeye bayılırım. Onları aşağılar, küçümserim, paçavraya çeviririm. Ve bu bana tatmin hissi verir. Yanılmadın. Onlarla yatakta oynamaya da bayılırım. Hele karşımda aciz kaldıkları an zevkim doruğa ulaşır. Mavi gözlerinde ihtiras ve şehvet parıltıları yanıp sönüyordu. Bu defa parmaklarını genç adamın göğsündeki bandajın örtemediği kılların üzerine koydu. Aralarında dolaştırdı ve hafif hafif onları çekti. Sonra şartları hiç umursamadan Kenan'a sarıldı ve tam bir açlıkta dudaklarından öpmeye başladı. Kenan önce afalladı. Kadın bedenine sıkı sıkıya sarılınca bandaj altındaki kırık kemikleri sızlayıp acımaya başlamıştı. Kadının bunu bilerek mi yoksa geçirdiği şehvet krizinin etkisiyle bilinçsizce mi yaptığını anlayamadı. Ama şurası bir gerçekti ki İngiliz'in etli ve dolgun dudakları bir anda bütün beynindeki düşünceleri silip süpürmüştü. Kadın büyük bir maharetle dilini ağzının içine sokmuş, ağzının içinin ateş gibi yanmasını sağlamıştı. Soluksuz kalan Kenan ağır ağır kollarını kaldırıp İngiliz'e sarılmıştı. Uzun zamandır bir kadınla sevişmemişti. İçini titreten bir duygunun bütün ruhunu kapladığını duyumsuyordu. Her şeyi unutuverdi birden. Karşısındakinin kimliğini, düşmanı ve bir katil olduğunu aldırmayarak kadına sıkı sıkı sarılıp bedenine çekti. İngiliz'in dolgun göğüsleri kıllı göğsünde eziliyor, yumuşaklık ve diriliğini bütünlüğüyle içinde hissediyordu. Kenan tam kontrolünü kaybetmeye başlamıştı ki İngiliz hafifçe onu itip kollarının arasından sıyrıldı. Bu da ustaca yapılmış bir manevraydı. Bir adım geri çekildi, işaret parmağını uzatıp genç adamın arzudan titreyen dudaklar üzerine koydu. Parmağını dudaklar üzerine gezdirdi, baygın bir sesle "Şimdi olmaz," diye fısıldadı. "En yakın bir zamanda tadına bakacağım." Biraz kendine gelir gibi olan Kenan gülümsemeye çalıştı. "O anı bekleyeceğim. Fakat korkarım bu sana bir sürpriz olacak." İngiliz yüzündeki anlaşılmaz ifadeyle "Ne gibi?" diye sordu. "Beni yatakta asla küçük düşüremezsin." "Kendinden bu kadar emin olma. Daha beni yeterince tanımadın." İkisi de susup birbirlerini tarttılar. Sonra İngiliz tek kelime söylemeden arkasını dönerek yürüyüp gitti. Kenan yatakhanede yalnız kalınca bir süre ranzanın demirine tutunup kaldı. Göğsü sızlıyor, hafif hafif başı dönüyordu. Heyecanlanmış, arzuları kabarmıştı. Düşünceler allak bullak olmuştu. Yaşamı boyunca hiç İngiliz gibi birine rastlamadığına emindi. "Hayır," diye söylendi kendi kendine. "Benimki herhalde kadınsız geçen uzunca bir sürenin sıkıntı ve kabusu olmalı. İnanamıyorum. Üstüme az daha gelse şu yataklardan birinin üstüne yuvalanacaktım. Tam bir rezalet. Can kaygımı unuttum, uçkurun peşine düştüm." Durduğu yerde silkindi, sonra sarsak adımlarla duşların olduğu bölüme doğru yürüdü. Tıraş olacak gücü kendinde bulamadı. Başını soğuk suyun altına sokarak uzun süre durdu. Soğuk suyun etkisiyle İngiliz'le ilgili düşünceleri beyninden sildi ama sonra buradan nasıl kaçacağı düşüncesi bir karabasan gibi içine oturdu. Niyati'den yardım istemeliydi. Yaşlı yerli mutlaka bir yolunu bulurdu. Akşam yemeğinde İngiliz oldukça keyifsizdi. Günlük raporunu verirken Capshaw kendisine soğuk ve ilgisiz davranmıştı. Her zamanki içtenliği olmadığı gibi raporu son derece kayıtsız dinlemiş, Mokeyana'nın ölümü ve Kenan Işık'ın durumuyla ilgili de tek soru sormamıştı. Efendinin gözünde puan kaybettiğini biliyordu artık. Edgar ve Nanami çok neşeliydiler. Shirley her zamanki gibi asık suratıyla Max'in yaptığı esprileri dinliyordu. Tom, Mariko Hirano ile yemekten sonra kağıt oynamaya karar vermişlerdi. Mariko bezik oynamaya bayılıyordu. Hiç iştahı yoktu İngiliz'in. Alelacele yemeğini yiyip masadan kalkmıştı. Verandaya çıkıp ay ışığında parıldayan okyanusu seyredaldı. İçinde yönemediği bir huzursuzluk ve karamsarlık vardı. Çiftlikte önemli ve tatsız şeyler olacağı içine doğuyordu sanki. Efendinin sekreterlik görevini kendisine vermiş olmasına önce sevinmişti. Bu onun nezdindeki itibarının tam olduğu ve diğer tim elemanlarının üstünlüğünün işaretiydi ama şimdi bu görevden çabuk sıkıldığını hissetmeye başlamıştı. İdari işler ona göre uygun bir görev değildi. Bir ara Max yanına yaklaştı ve yanındaki hasır koltuğa oturdu. Bir müddet hiç konuşmadan onunla birlikte denizi seyretti. Elindeki kadehten beyaz şarap yudumluyordu. "Neden sonra sen de ister misin?" diye sordu. Genç kadın hayır anlamında başını iki yana salladı. "Nen var İngilit, hiç iyi görünmüyorsun." "Yok bir şey," diye mırıldandı kadın. "Boşuna inkar etme, seni tanırım. Seni rahatsız eden bir şeyler var. Yoksa buradan sıkıldın mı?" İngilit dalgın bakışlarını denizden ayırmadan "Biraz," dedi. "Neden ama?" "Bu bizim için tam bir tatil. Dinleniyoruz, paramızı alıyoruz ve tembellik ediyoruz. Güneş, kum, deniz, yani bir tatil beldesine aranan her şey var burada. Kaliteli içkiler, güzel yemekler ve konuşacak arkadaşlar." "Yanılıyorsun Max. Burası bir tatil köyü veya eğlence beldesi değil." "Elbette değil. Bunu ben de biliyorum. Fakat keyfimizin yerinde olduğunu da kabul etmek lazım." İngiliz kısa bir tereddüt geçirdi. "Bilmediğim bazı şeyler de var Max," dedi. "Ne gibi?" Bu dev yapılı adamdan hoşlanmazdı. Belki en büyük nedeni Max'in kadınlara ilgi duymamasıydı ama sonuçta Max yine de zararsız biri sayılırdı. Az konuşur ve genellikle insan içine karışmaktan pek hoşlanmazdı. Çiftlikte günlük çalışmalarını arkadaşlardan hep ayrı yapardı. Her gün ağırlık kaldırır, atış poligonunda en az 30 mermi yakardı. İngiliz etrafına bakındı. Tim elemanlarının diğerleri henüz içerideydiler. Max'e durumu açıklayıp açıklamamakta hala kuşkuluydu. Efendi susması için emir vermişti. Fakat gerçekleri öğrenmek riske girecek herkes için bir hak olmalıydı. Genizden gelen boğuk bir sesle ''Burada ne beklediğimizi biliyor musun?'' diye sordu. Max omuzlarını silkerek ''Herhalde efendinin yeni emirlerini'' dedi. ''Sence fazla uzamadı mı?'' ''Evet biraz öyle ama bundan şikayetçi değilim doğrusu.'' ''Peki çiftliğe niye paralı askerler getirildiğini hiç düşünmedin mi?'' ''Bu konu beni ilgilendirmez. Bay Capshaw öyle istemişse mutlaka bir bildiği vardır.'' ''Sorun da bu zaten Max.'' Şarabından bir yudum daha alan adam dikkatle sarışın kadına baktı. ''Ne anlatmaya çalışıyorsun İngilit?'' ''Kore Vega sanırım bir baskına uğrayacak.'' Max dikkatle kadını süzdü. ''Baskın mı? Çok komik. Kimin tarafından?'' ''Uluslararası polis tarafından.'' ''Bunu Bay Capshaw mu söyledi?'' ''Evet, ondan öğrendim.'' Max inanmamış gibi kadına baktı. ''Emin misin?'' ''Gayet tabii. Muhafız kadrosunun bu işe yetmeyeceğini biliyordu. Bu nedenle paralı asker getirtti. Onları Jonathan bulmuş. Ayrıca bizleri de güvendiği için burada tutuyor. Yani senin anlayacağın muhtemelen onun özel korumaları görevini üstleneceğiz.'' Max şarap kadehin önündeki sehpanın üzerine bıraktı. Öğrendiklerinden hoşlanmadığı açıkça belli oluyordu. Bir süre sessiz kaldı. ''Bu baskının tarihi hakkında bir bilgin var mı? Bay Capshaw sana bir tarih verdi mi?'' diye sordu. ''Hayır. Bu bir olasılık ama beni rahatsız ediyor. Belki böyle bir baskını siyasal çekinmelerle yapamayacaklar. Ama gerçekleşirse çok zor durumda kalabiliriz.'' İdiyar adam, anlıyorum diye mırıldandı. İnce dudaklarını sarkıtmış, bir kaşını havaya kaldırmıştı. İçeridekiler bunu biliyorlar mı? Henüz hiçbiri bilmiyor. Söyleyecek misin? Bilemiyorum. Efendi kimseye söz etmememi tembih etti. Bence bilmeye hakları var. Bu alışılageldiğimiz rutin görevlerden değil. Bir baskın olursa Kore Vega savaş alanına döner. Bu görevi kabul etsek bile işler kötüye giderse kaçmak için bir çare düşünmeliyiz. Bir plan gerekli. Kimse burada pis pisine ölmek istemez. Ayrıca yerlilerin bizden yana olacaklarını hiç sanmıyorum. Hepsi sömürülmenin ve uygulanan disiplinin nefreti içindeler. Korkunç bir isyan çıkar çiftlikte. Haklısın. Ama uluslararası polisin böyle bir eyleme girişmesi imkansız denecek kadar zor. Neden? Bu tür operasyonlar önceden planı gerektirir. Baskın yapılacak yer iyice belirlenip araştırılır. Kore Vega ise Barbados gibi ufak sayılacak bir adada basit bir çiftlik. Hiç tanımadıkları yabancı bir ülke topraklarında bu tür bir operasyon gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu düşündün mü hiç? İngiliz hafifçe alt dudağını dişledi. Durum sandığından da vahim diye fısıldadı. Düşman aramıza bir ajan soktu. Max kaşlarını çatarak fısıldadı. Ajan mı dedin? Yani şu anda içimizde bir polis mi var? Evet Max. İnanamıyorum. Efendi bu durumu biliyor mu? Gayet tabii. Ve onu öldürtmüyor. Öyle mi? Evet. Ama neden? Çiftlikte böyle birini barındırmanın ne anlamı var? Uzun hikaye. Capshaw'un kendisinin ve çiftliğinin geleceği hakkında bazı endişeleri var. O ajanı bazı şeylere inandırmaya çalışıyor. Aman Allah'ım! Hiçbir kadar saçma bir şey işitmedim. Polisler çiftliğe kadar adamlarını sokmuşlar. O hala onları suçsuzluğuna inandıracağını sanıyor, öyle mi? Niye efendiyi uyarmıyorsun? Hemen bir şeyler yapması gerekli. Onu yeterince tanımazsın. Onunla münakaşa edilemez. Alt tarafı hepimiz onun adamlarıyız ve emirlerini yerine getirmek zorundayız. Ama bu hiç de mantıklı değil. Bizi de uyarması gerekirdi. Bu ajan dediğin herif kim ve ne iş yapıyor burada? Ok yaydan çıkmıştı. İngilit yutkundu. Bu saatten sonra her şeyi Max'e açıklamalıydı artık. Benim yanında çalışıyor. 2 gün evvel göreve başladı. Barbados polisinden mi? Hayır. Zaten ada polisinden korkusu yok Capshaw'un. Adam bir Türk. Max sırıttı. 40 yıl kalsam Kore Vega'da bir Türk polisini düşünemezdim. Beni onunla tanıştırır mısın? Efendi buna kızabilir. Neden kızacak ki? Senin bürona uğramam herhalde yasak değil. Ayrıca ne? Adam şu anda hasta. Dalga mı geçiyorsun? Dayak hadisesi hakkında Max'e bilgi vermesi şart değildi. O olayı es geçti İngilit. Tamam dedi. Yarın onda çalıştığın binaya gel. Fakat lütfen şimdilik kimseye bir şeyden bahsetme. Capshaw'un emirlerini saymazlık edemem. Anlaştık diye mırıldandı Max. Ama sonrası için sana bir garanti veremem. İngiliz yerinden kalktı. Şimdi huzursuzluğu daha da artmıştı. Max'e açılmak da iyi edip etmediğine karar verememişti. Fakat bu sırrı birisiyle paylaşması gerekiyordu. 46. ayrımın sonu. Sayfa 611. Devamı 47. ayrımda.